19. ayrım 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 137 olarak ikiye ayrılırlar. İlkinde, irade açıklamasının hukuki sonuç doğurabilmesi için mutlaka karşı tarafa yöneltilmiş olması gerekirken, örneğin, sözleşmelerde, diğerinde ise hukuki sonucun doğması için irade açıklamasının karşı tarafa yöneltilmesi gerekli değildir. Bu tür irade açıklamalarının üçüncü kişiler tarafından tanınabilecek şekilde yapılmış olması yeterli olacaktır. Örneğin, vasiyetname yapılmasında, hukuki işlemlerde, irade açıklaması ve hukuki sonuç olmak üzere iki unsur bulunmaktadır. İrade açıklaması unsuru nedir? Türleri nelerdir? Açıklayınız. Hukuki işlem benzeri fiillerde de hukuki işlemler gibi bir irade açıklamasına ihtiyaç vardır. Böyle bir durumda irade açıklaması sadece pratik sonuca yönelik olup, hukuki sonuç bu irade açıklamasından bağımsız olarak meydana gelir. Örneğin, muaccel bir borcun borçlusunun alacaklının ihtarıyla temerrüde düşeceğini düzenleyen TBKM 117 hükmündeki ihtar hukuki işlem benzeri bir fiildir. İhtarın amacı borçlunun borcunu ödemesine yöneliktir. Ancak borçlunun temerrüde düşmesi şeklinde bir hukuki sonuç kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu tür fiillerde de hukuki işlemlere ilişkin esaslar uygulanır. Sıra sizde hukuki işlem benzeri fiilleriz. İrade açıklaması sadece sonuca yöneliktir. Hukuki sonuç bu irade açıklamasından bağımsız olarak meydana gelir. Maddi fiiller, bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillerdir. Bu tür fiillerde bir açıklama bulunmamaktadır. Kişinin dış alemde bir değişiklik meydana getirmiş olan iradesinin bir hukuki sonuca yönelmiş olması da gerekli değildir. Burada kanundan dolayı hukuki sonuç ortaya çıkmaktadır. Örneğin, TBKM 772/3 hükmü gereğince maddi bir fiil olarak define bulmuş bir kişi kanundan dolayı değerinin yarısını aşmamak üzere uygun bir ödül isteyebilecektir. Bilgi veya haber verme, tasavvur, açıklamaları ile meydana gelmiş bir olay ilgili kişi ya da kişilere bildirilir. Bu tür bildirimlerden de hukuki sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, bir kişinin bir başka kişiye vekil tayin etmesi, duygu açıklamaları kanun koyucu istisnaen bir duygu açıklamasına da hukuki sonuç bağlayabilmektedir. Örneğin TBKM 578'deki mirastan yoksunluk nedenlerinden birinin varlığı nedeniyle mirasçı olamayacak bir kişiyi, miras bırakan affederse o kişi mirastan mahrum edilemez. Hukuka aykırı fiiller. Hukuk düzenini ihlal eden hukuka aykırı davranışlar karşısında kanun koyucu sessiz kalmamış, bu davranışlara da hüküm ve sonuçlar bağlamıştır. Kişinin hukuk düzenince onaylanmayan davranışı, borcun yerine gelen maddi fiiller, bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillerdir. Maddi fiil söz konusu olduğunda, kanundan dolayı hukuki sonuç ortaya çıkmaktadır. 138. Hukukun temel kavramları kişinin hukuk düzenince onaylanmayan davranışı, objektif bir hukuk kuralını ihlal ediyorsa kanuna aykırılık, borcun yerine getirilmesini engelliyorsa akde aykırılık ortaya çıkar. Hukuka aykırı fiiller, haksız fiiller ve borca aykırı fiiller, borca aykırılık olmak üzere ikiye ayrılır. Sıra si hukuki olay, hukuki fiil ya da kanundan kaynaklanan aslen kazanmada kişi, o zamana kadar hiç kimseye ait olmayan ve aslında daha önceden mevcut olmayan bir hakkı, kendi fiiliyle elde ederek o hakkın ilk sahibi olmaktadır. Maddi mallar, eşya, maddi olmayan mallar veya kişiler üzerindeki haklar aslen kazanılabilir. Sıra sizde ve sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan işgal, sahipsiz taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren ihraz, başkasına ait bir şeyi işleme, malların karışması ya da birleşmesi, başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanma, hakların aslen kazanılmasının yollarıdır. Çirilmesini engelliyorsa akde aykırılık, objektif bir hukuk kuralını ihlal ediyorsa kanuna aykırılık ortaya çıkar. Hukuk düzeninin uygun görmediği hukuka aykırı fiiller, herkese veya sadece belirli kişilere genel veya özel nitelikte ödevler yükleyen bir hukuk kuralının, hukuk normunun ihlal edilmesiyle ortaya çıkar. Hukuki sonuç, o davranıştan failin sorumlu olmasıdır. Hukuka aykırı fiiller, haksız fiiller ve borca aykırı fiiller, borca aykırılık olmak üzere ikiye ayrılır. Haksız fiillerde taraflar arasında önceden mevcut bir hukuki ilişkiye aykırılık söz konusu olmaz. Hatta taraflar arasında bir hukuki ilişki de mevcut değildir. Örneğin, bir kişinin bir başka kişiyi yaralaması, bir kişinin arabasıyla bir başka araca çarpması, göstericilerin bir mağazanın vitrinine ve içindekilere zarar vermesi, taraflar arasında daha önceden mevcut bir hukuki ilişkiye aykırı bir davranışta bulunuyorsa borca aykırılık söz konusu olur. Örneğin, bir borçlunun bir sözleşmeden doğan borcunu alacaklısına zamanında ifa etmemesi, hukuka aykırı fiiller. Taraflar arasında önceden mevcut bir hukuki ilişkiye aykırılık söz konusu olup olmamasına göre nasıl sınıflandırılırlar? Hakların doğumu ve kaybı hukuki olaylar, hukuki fiiller ve hukuki işlemler vasıtasıyla olmaktadır. Haklar, özellikle de mal varlığı hakları aslen kazanma ve devren kazanma olmak üzere iki şekilde kazanılır. Hakkın aslen kazanılması kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına, kazanmasına, iktisap etmesine, hakkın aslen kazanılması, asli, asıl yoldan iktisabı denir. Diğer bir ifade ile o zamana kadar hiç kimseye ait olmayan ve aslında daha önceden mevcut olmayan bir hakkı, kişi kendi fiiliyle elde etmekte, onun ilk sahibi olmaktadır. O hak ilk defa o hak süjesinin şahsında ortaya çıkmaktadır. Bir hakkına aslen kazanılmasında, o hakka daha önce bir başka kişinin sahip olup daha sonra terk etmiş olması bir önem taşımamaktadır. Aslen kazanma hukuki olay, hukuki fiil ya da kanundan kaynaklanır. Hakların aslen kazanılması, maddi mallar, eşya üzerinde olabileceği gibi, maddi olmayan mallar veya kişiler üzerindeki haklara ilişkin de olabilir. Bir yazarın yayımlanmış kitabı üzerindeki telif hakkı, yeni bir buluşa ilişkin patent hakkı yahut anne ve babanın yeni doğmuş çocukları üzerindeki velayet hakkı da bir başkasından devralınmamakta, aslen kazanılmaktadır. Hangi tür mallar üzerinde hakların aslen kazanılması mümkündür? Başkasına ait bir eşyayı zaman aşımı ile kazanma da aslen kazanmadır. Burada zaman aşımı ile kazanılan mülkiyet önceki malikin sona eren mülkiyet hakkından bağımsız yeni bir mülkiyettir. Kanunda öngörülen koşullarla belli bir sürenin geçmesi sonucunda kazandırıcı zaman aşımı ile bir kişinin bir taşınmaz ya da taşınır üzerindeki mülkiyet hakkını kazanması da bir aslen kazanmadır. TMKM 712, 713, 777 TMK'nın 707. maddesinde düzenlenen, sahipsiz bir taşınmaz üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan işgal ve TMK'nın 767. maddesinde düzenlenen, sahipsiz taşınırlar üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren ihraz hükmü de hukuki fiille aslen kazanmanın örneklerindendir. 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 139. Bir kişi bir malın mülkiyetini başkasına ait bir şeyi işleme. TMKM 775. Malların karışması yahut birleşmesi. TMKM 776 ile de kazanabilir. Böyle bir durumda mülkiyet hakkı doğrudan doğruya kanundan ipso jure doğmaktadır. Uygulamada hakların aslen kazanılması istisnai olup genellikle haklar devren kazanılmaktadır. Hakkın devren kazanılması bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesi hakkın devir yoluyla devren kazanılmasıdır. Feren iktisap, bir kişi haiz, sahip olduğu bir hakkı diğer bir kimseye devir, temlik eder, ona geçirirse, örneğin, malik bulunduğu evini yani taşınmaz malını satarak, onun üzerindeki mülkiyet hakkını bir başka kişiye devrederse, alıcı taşınmazı, taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını satıcıdan satıcı vasıtasıyla devren kazanmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile, devren kazanmada bir hak eski sahibinden yeni bir hak sahibinin mal varlığına geçmekte, bir kişi hakkı kaybederken diğeri devren kazanmaktadır. Bir kişinin bir kitabını bir başkasına satması ya da hediye etmesi, bağışlaması halinde kitap karşı tarafa teslim edildiği anda kitap üzerindeki mülkiyet hakkı satım sözleşmesinde alıcı, bağışlama sözleşmesinde de bağışlanan tarafından devralınmış olmakta. Satıcı ya da bağışlayan o anda kitap üzerindeki mülkiyet hakkını kaybetmektedir. Hakların devren kazanılması, genellikle bir hukuki işlemle bir başka kişiye geçirilmesi veya miras yoluyla olur. Bir hakkın devir yoluyla kazanılmasında hakkın hangi anda devredilmiş, karşı tarafça kazanılmış sayılacağı önem taşımaktadır. Hukuk düzeni, hakların devir yoluyla kazanılmasında, hakkın kazanılması açısından devir, kazanma, anını hakkın konusu olan şeyin niteliğine göre belirlemektedir. Mal varlığı haklarının büyük bölümü devren kazanılabilirler. Ancak şahsa bağlı haklar, örneğin, intifa hakkı, mal varlığı hakkı olsa da kullanılması şahsa bağlı olduğu için başkasına devredilemeyeceğinden buna istisna teşkil ederler. Taşınmazlar üzerindeki haklar kural olarak tapu siciline tescil anında kazanılır. Taşınırlarda ise, aynı hakların kazanılması, teslim eşyanın ziliyetliğinin karşı tarafa devre anıdır. Miras hakları ise, miras bırakanın ölümü anında mirasçılarına geçmiş, diğer ifade ile onlar tarafından kazanılmış olur. Hakların devren kazanılmasında, aslen kazanmanın aksine aracı bir kişinin varlığı gerektiği için, öğretide devren kazanmanın, halefiyet yolu ile hakların kazanılması üst başlığı altında da incelenebileceği ifade edilmektedir. Zira, devren hak kazanılmasında bir taraf hakkı kazanırken, diğer taraf hakkını kaybetmektedir. Bu nedenle devir yoluyla hakkı kazanana halef, ardı aç gelen denilmektedir. Bu yaklaşım açısından devren kazanma, külli halefiyet ya da cüz'e halefiyet sonucunda ortaya çıkmaktadır. Hak, bütün alacak aktifi ve borçları pasifi ile devrediliyorsa, külli halefiyet söz konusu olur. Mirasın intikalinde TBKM 599 bölü 2 hükmü gereği, mirasçılar, miras bırakanın aynı haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki ziliyetliklerini doğrudan doğruya kazanmakta ve miras bırakanın borçlarından da kişisel olarak sorumlu olmaktadırlar. Külli halefiyet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na TTK göre, ticaret şirketlerinin birleşmelerinde de söz konusu olur ve birleşen şirketlerin tüm mal varlığı birleşme gerçekleşince bir bütün, bir kül halinde birleşme sonucu yeni kurulan veya devralan şirkete başka bir devir işlemine gerek olmaksızın geçmiş olur. Buna karşın taşınırlarda teslim, taşınmazlarda tescil ve alacaklarda temlik işlemiyle haklar geçiriliyorsa, hakkın devren kazanılması veya ipotek kuruluşunda olduğu gibi hakkın tesisen kazanılması söz konusu olur. Bu iki alt ayırım, cüz'e halefiyet yoluyla devre işaret eder. Devren kazanma, bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesidir. Devren kazanmada bir hak eski sahibinden yeni bir hak sahibinin mal varlığına geçmekte, bir kişi hakkı kaybederken diğeri devren kazanmaktadır. Hakların devren kazanılması, genellikle bir hukuki işlemle bir başka kişiye geçirilmesi veya miras yoluyla olur. Devren kazanmada, hakkı kazanana halef, ardı aç gelen denilmektedir. Hak, bütün alacak aktifi ve borçları pasifi ile devrediliyorsa, külli halefiyet söz konusu olur. Örneğin, mirasın intikalinde, mirasçının miras bırakanın haklarına sahip ve borçlarından sorumlu olması, sadece bir kısım haklar bir kimseden başka bir kimseye devir yoluyla geçiriliyorsa cüz'e halefiyet söz konusudur. Örneğin, taşınırlarda teslim, taşınmazlarda tescil ve alacaklarda temlik işlemiyle hakların başkasına geçmesi, 140 hukukun temel kavramları sırasıyla niyet kavramı, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder. Sıra sizde 7 külli halefiyet yoluyla devren kazanmayı bir örnekle açıklayınız. Hakların kazanılmasında iyi niyet kavramı bir hakkın kazanılabilmesi için kanunen aranan şartların var olması veya kazanmaya engel bir durumun bulunmaması gerekir. Gerekli şartlardan biri mevcut değil veya hakkın geçişini engelleyen bir sebebin varlığı söz konusuysa o hakkın geçerli bir şekilde kazanılması mümkün olmaz. Bir eşya üzerindeki hakkın devren kazanılabilmesi için bu eşyayı devreden kişinin onun üzerinde maliki olarak tasarruf yetkisine sahip olması gerekir. Aksi takdirde bu hakkın ondan kazanılması söz konusu olmaz. Oysa iyi niyet kurumu bu tür durumlarda hakların geçerli şekilde kazanılması yönünde hizmet etmektedir. İyi niyet, sadece mal varlığı haklarında değil, kişilik haklarının, örneğin, aile hukuku ile ilgili bir kısım hakların doğması, kazanılması, hüküm ve sonuçlarını meydana getirmesinde de önemli rol oynar. Ancak iyi niyetin en çok rol oynadığı alan, özellikle hakların devren kazanılmasındadır. İyi niyet kavramı, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder. TMKM 3'te yer alan kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır şeklindeki hüküm, hakların doğumuna, hüküm ve sonuçlarına uygulanacak ana ilke olan iyi niyet kuralını düzenlemektedir. Esasen iyi niyet kavramı, bir olayı bilmek veya bilmemek şeklindeki sübjektif bir esasa dayanır. İyi niyet, esas itibarıyla bir kişideki dürüstlüğü, kişisel ahlakı göstermektedir. TMKM 3. Kişilerin bir hakkı kazanırken dürüst ve namuslu bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Bir kişinin yaptığı tüm araştırmalara rağmen bir hakkı kazanmak için zorunlu olan koşulların var olup olmadığını anlaması her zaman kolay olmayabilir. Hakkı kazanacak kişi, hakkın kazanılması için gerekli koşulların olayda bulunduğu hususunda yanlış veya hatalı bir bilgiye sahip olması nedeniyle araştırmalarına rağmen hakkı kazanmasına engel olacak bir sebebin mevcut varlığını tespit etmemiş olabilir. Örneğin, beyaz eşya satan bir mağazadan bir televizyon satın almış olan bir kişinin satın aldığı televizyonun satıcının dükkanına tamir için bırakılmış olduğunu bilmemesi halinde subjektif iyi niyetten bahsedilebilecektir. Zira o kişinin televizyonun başkasına ait olduğunu bilmemesi işin olağan akışına uygundur. Esasen böyle bir mağazada müşteri satın alınan malların satıcıya ait olduğunu düşünecektir. Buradaki değerlendirme tamamen alıcının psikolojik bir haline bağlıdır. O nedenle de bu kapsamda iyi niyete subjektif iyi niyet, subjektif hüsnü niyet de denilmektedir. Bir hakkın doğumuna veya kazanılmasına engel olan fiili veya hukuki bir unsuru makul bir özür kabul edilecek bir nedene dayanarak bilmeyen veya bilmesi mümkün olmayan kişi iyi niyetli sayılırken, bu tür bir engeli bilen veya bilmesi gereken kişi kötü niyetli, suyu niyetli olacaktır. Türk Medeni Kanunu'na göre iyi niyetli ve kötü niyetli olmak ne anlama gelir? TMKM 3'te yer alan kanunun iyi niyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyi niyetin varlığıdır şeklindeki hüküm, içi boş bir genel hüküm niteliği taşır. Bu hüküm ile herkesin iyi niyetli olduğu farz ve kabul edilmiştir. Bu şey 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 141 ile de iyi niyet bir karine niteliği kazanmıştır. Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmak olduğundan, iddiasını bir karineye dayandıran kişiye önemli bir imkan sağlamaktadır. İddiasını karineye dayandıran kişi, bu karine dolayısıyla iddiasını ispat yükünden kurtulmakta, ispat yükünü karşı tarafa geçirmektedir. İyi niyete ilişkin bu madde, kanunda iyi niyete ilişkin bir hüküm mevcutsa bir sonuç doğurur. Kişinin bir olayda bilgisiz olması, ancak bu hususu düzenleyen özel bir hüküm mevcut olursa bir anlam ifade eder. Dolayısıyla, iyi niyet sadece kanunun iyi niyeti düzenlediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bir kişinin iyi niyetli olduğunu ileri sürmesi onun mutlaka iyi niyetli olduğu anlamına da gelmeyecektir. Kanunda iyi niyete ilişkin yer alan düzenlemeler, sadece iyi niyetin varlığına ilişkin kanuni karine teşkil ederler. İyi niyetli kişi iyi niyetin varlığını ispat etmek zorunda değildir. Ancak karşı taraf, iyi niyetli olduğunu ileri süren kişinin bu iddiasının aksini ispat edebilir. Diğer ifade ile, iyi niyet karinesi nedeniyle iyi niyetli olduğunu ispat etme yükünden kurtulmuş kişinin karşısında diğer taraf onun iyi niyetli olmadığını ispat etmek zorundadır. TMK M. 3. 2. fıkrasında yer alan, ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz şeklindeki hüküm çerçevesinde karşı taraf, bir hakkı kazanmakta olan kişinin iyi niyetli olmadığını, onun kendisinden beklenen özeni göstermemiş olduğunu ispat etmek suretiyle ortaya koyacaktır. İyi niyet, sadece mal varlığı haklarında değil, kişilik haklarının, örneğin, aile hukuku ile ilgili bir kısım hakların doğması, kazanılması, hüküm ve sonuçlarını meydana getirmesinde de önemli rol oynar. İyi niyet en çok hakların devren kazanılmasında rol oynar. İyi niyetin unsurları iyi niyetten söz edebilmek için belirli özellikleri bulunan bir bilgisizliğin varlığı gereklidir. TMK M. 3. 2. fıkrasında yer alan, ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyi niyet iddiasında bulunamaz şeklindeki hüküm, bilgisizliğin niteliğinin belirlenmesi için iyi niyetin bazı unsurlarının mevcut olduğu ve bunların araştırılması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır. İyi niyetin unsurları üçe ayrılarak incelenebilir. 1. Kişi hatalı, yanlış bir bilgiye sahip veya bilgisiz olmalıdır. 2. Bu hatalı, yanlış bilgi veya bilgisizlik kendi kusurundan ortaya çıkmış olmamalıdır. Başka bir ifade ile, mazur görülebilir bir hatalı, yanlış bilgi veya bilgisizlik bulunmalı. Gereken özenin gösterilmesi ihmal edilmiş olmamalıdır. 3. Bu hatalı, yanlış bilgi veya bilgisizlik, ya yalnız hakkın doğumu veya kazanılması anında bulunmalı ya da devamlı olarak mevcut olmalıdır. İyi niyetin sonuçları iyi niyetin en önemli sonucu, hükmü, hakların kazanılmasını sağlamasıdır. Gerçekten iyi niyet, bir hakkın kazanılması için gerekli olan şartların mevcut olmamasına veya hakkın geçişini engelleyen sebeplerin varlığına rağmen, o hakkın geçerli bir şekilde kazanılmasına imkan sağlamaktadır. Demek ki, bir hakkın kazanılması için gerekli olan unsurlar mevcut olmasa dahi, iyi niyetli davranan kişi, bu hakkı geçerli olacak bir şekilde kazanmış olur. Ancak bazı istisnai hallerde kişi iyi niyetli de olsa, hakkı kazanması söz konusu olmayacaktır. Bu istisnai haller, iyi niyetin daha öncelikli korunması öngörülmüş olan yararlarla çatışması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu istisnai haller, ayırt et karine, mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaktır. İddiasını karineye dayandıran kişi, bu karine dolayısıyla iddiasını ispat yükünden kurtulmakta, ispat yükü karşı tarafa geçmektedir. 142. Hukukun temel kavramları M. Gücü bulunmayanın, malı çalınanın ve malı elinden rızası olmadan çıkmış olan kişinin korunmasına ilişkindir. Ayırt etme gücü bulunmayan kişinin korunması. Bir hakkı iyi niyetle kazanabilecek bir kişinin menfaati, ayırt etme gücü bulunmayan bir kişiden hakkı kazanabilmesinde hukuk düzeni tarafından ilk sırada korunmamıştır. Burada kanun, bir hakkın iyi niyetle kazanılmasından önce, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin menfaatlerini öne alarak onu korumaktadır. Gerçekten TMKM 15'te bu yönde, kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiillere hukuki sonuç doğurmaz şeklindeki hükme yer verilmiştir. Malı çalmanın korunması. çalınmış olan bir malın temliki halinde gerçek malik, iyi niyetli kişiye de takipte bulunabilir. TMK 989. maddede taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyetin, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı 5 yıl içinde taşınır davası açabileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre bu taşınır, açık arttırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinilmiş ise iyi niyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilecektir. Malı elinden rızası olmadan çıkmış kimsenin korunması. Mal varlığı kendisinin rızası olmadan elinden çıkmış kişiyi de kanun koyucu, iyi niyetli kişiden önce korumaktadır. Mal varlığının bir kişinin rızası olmadan elinden çıkması, 3 halde söz konusu olur. A. Malı kaybolmuş kişinin korunması. Bir kimsenin mal varlığından kaybolmuş bir şeyi bulan iyi niyetli kişi, kanunda aranan bazı yükümlülükleri yerine getirmemişse bulduğu eşya üzerinde mülkiyet hakkını kazanamaz. TMKM 769 hükmüne göre, kaybedilmiş bir şeyi bulan kimse, malın sahibine, sahibini bilmiyorsa kolluk kuvvetlerine, köylerde muhtara bildirmek veya araştırma yapmak ve gerektiğinde ilan etmek zorundadır. Bulunan şey önemli ölçüde değerli ise herhalde kolluk kuvvetlerine veya muhtara bildirmek gerekir. Oturulan bir evde veya iş yerinde ya da kamu hizmeti görülen yerde bir şey bulan kimse, bunu o yer sahibine veya kiracıya ya da kamu hizmeti görülen yerde denetim ve gözetim ile görevli olanlara teslim etmek zorundadır. B. Malı çalınmış kişinin korunması. Bir kimsenin mal varlığından bir şey çalınmışsa, malı çalan da ondan satın ve benzeri yollardan alan kişi de iyi niyetli olsalar bile o mal üstünde herhangi bir hak kazanamaz. C. Malı gasp edilen kişinin korunması. Bir kimsenin mal varlığından bir şey gasp edilmişse, ne malı gasp eden ve ne de ondan satın ve benzeri yollardan elde eden kişi, iyi niyetli olsa bile o mal üstünde herhangi bir hak kazanamaz. Yalnız, bulunmuş, çalınmış ve gasp edilmiş malı bir pazar veya aleni bir müzayededen almış olan iyi niyetli kişiden, ödediği bedel verilmek koşuluyla, malın iadesi istenebilecektir. Bakınız. TMKM 989 bölü 2 İyi niyetli olma sonuçlarını, diğer örnekler bir yana, özellikle eşya hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve borçlar hukukunda göstermektedir. Sıra SİZ'de ek kişinin iyi niyetli olmasına rağmen hakkı kazanmasının söz konusu olamayacağı bazı istisnai hallerde kimlerin hakları öncelikle korunmuş olur? Eşya hukukunda iyi niyetli olma sonuçlarını en çok eşya hukukunda aynı hakların, özellikle de mülkiyet hakkının kazanılmasında gösterir. Mülkiyet hakkı açısında iyi niyetin sonuçları taşınır ve taşınmazlar için ayrı ayrı incelenebilir. Sırası 6. Ünite, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması 143 taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının iyi niyetle kazanılması taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinme elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerden oluşur. TMKM 762. Taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkının iyi niyetle kazanılıp kazanılamayacağı, o taşınır malın sahibinin elinden rızası ile çıkıp çıkmamasına göre belirlenmektedir. Sahibinin elinden isteğiyle çıkan taşınırlarda, bir eşyanın sahibi o eşyayı bir hukuki işlem kullanım ödüncü TBKM 379. Saklama sözleşmesi TBKM 561 ile belli bir süreliğine bir başkasına vermiş olmaktadır. Bu tür eşyalara bırakılmış eşyalar denilmektedir. Bir kişi bir taşınırını kiraya vermiş ya da rehin olarak bırakmışsa bu eşyalar da sahibinin elinden isteğiyle çıkmış demektir. TMKM 988 hükmü. Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyetinden o şey üzerinde iyi niyetle mülkiyet veya sınırlı aynı hak edinen kimsenin ediniminin, zilyetin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunacağı yönündedir. Bir kişinin eşyasını elinde bulunduran, zilyede olan bir başka kişiden o eşyanın mülkiyet hakkını kazanan kişinin iyi niyetini bu kanun hükmü korumaktadır. Bu durumda iyi niyetli olarak eşyayı, o eşyanın gerçek hak sahibi olmadığını bilmediği kişiden, bilgisizliğinde bir kusuru olmaksızın, satın alan kişinin o eşya üzerindeki mülkiyet hakkı korunmaktadır. Sonuçta, hak sahibi olmayan bir kişiden taşınırın mülkiyetini bu şekilde iyi niyetle elde etmiş kişilere karşı, eşyayı kendi isteği ile elinden çıkarmış kişinin eşyanın iadesini talep etmesi mümkün olmayacaktır. Sahibinin elinden isteği olmadan çıkan taşınırlarda ise durum daha farklıdır. Sahibinin elinden isteği dışında çıkan mal, eşya, çalınmış, kaybedilmiş veya iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden alınmış, örneğin, elinden zorla alınmış, gasp edilmiş, malı, eşyayı ifade eder. TBKM 989 hükmü bu durumlara işaret etmektedir. Madde hükmüne göre, taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı 5 yıl içinde taşınır davası, istihkak davası açabilecektir. Ancak bir taşınır malı 5 yıl süreyle davasız ve aralıksız iyi niyetle ve malik sıfatıyla, malik olduğu inancıyla, zilyetliğinde bulunduran kişi, zaman aşımı yoluyla bu sürenin sonunda o taşınır malın maliki olur. TBKM 777/1. Bu durumda kişinin mülkiyet hakkını kazanabilmesi için iyi niyetli olması, bu iyi niyetin bir dava açılmadan ve hukuken bir kesinti olmadan davasız ve aralıksız sürmesi ve 5 yıllık bir sürenin geçmiş olması şartları aranacaktır. Zilyetliğin irade dışı kaybedilmesi halinde zilyet, bir yıl içinde malı, eşyayı ele geçirir veya açacağı dava yoluyla onu yeniden elde ederse zaman aşımı kesilmiş olmaz. TBKM 777/2. TBK, sahibinin elinden isteğiyle çıkan taşınırlarda iyi niyetli kişileri koruyarak hakkı kazandırdığı halde, sahibinin isteği dışında elinden çıkan taşınırlarda iyi niyetli kişiyi değil, asıl hak sahibini korumakta ve hakkın iyi niyetli kişi tarafından kazanılmasına müsaade etmemektedir. Diğer ifade ile böyle bir durumda kanun koyucu, eşyası elinden isteği dışında çıkmış olan hak sahiplerinin menfaatini, iyi niyetli kişilerin menfaatlerinden üstün tutmaktadır. Kanun koyucu TBKM 989'da düzenlenen hükme bir istisna getirmiştir. O da 990. maddedeki hükümdür. Bu düzenleme uyarınca zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, para ve hamline yazılı senetleri iyi niyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz. Sahibinin elinden isteği dışında çıkan şey para ya da hamline yazılı senet, örneğin, çek, pay senedi ise bu durumu bilmeyen iyi niyetli kişilerin para ya da bu tür senetleri edinmeleri mümkün olabilecektir. Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerden oluşur. Bırakılmış eşya, sahibi tarafından kullanım ödüncü, saklama sözleşmesi ve benzeri, hukuki işlemle belli bir süreliğine bir başkasına verilmiş olan eşyadır. Bir eşyayı 5 yıl süreyle davasız ve aralıksız iyi niyetle ve malik sıfatıyla, malik olduğu inancıyla, zilyetliğinde bulunduran kişi, zaman aşımı yoluyla o eşyanın maliki olur. 144. Hukukun temel kavramları sahibinin elinden isteği olmadan çıkan taşınırlarda bu şekilde bir düzenleme yapmış olan kanun koyucu, iyi niyetli kişileri tamamen korumasızda bırakmamıştır. TBK 989. maddenin ikinci fıkrasında bu hususta bu taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyi niyetle edinilmiş ise iyi niyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir hükmüne yer vermektedir. Bu şekilde iyi niyetli kişi ancak ödediği bedel kendisine iade edilirse eşyayı geri verecektir. Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılması taşınmazlar TBK 704. maddede sayılmıştır. Bunlar, arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfada kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir. Taşınmaz üzerinde aynı haklar, mülkiyet ve sınırlı aynı haklar, kural olarak tapu siciline tescil ile kazanılır. TMKM 7 hükmü gereğince tapu sicili resmi sicillerden olduğu için doğruluğu hakkında bünyesinde bir adi karine barındırmaktadır. Bunun amacı, tapu sicilindeki kayıtlara herkesin doğrudan güvenebilmesini sağlamaktır. Esasen bu güven kanun tarafından da doğrudan korunmaktadır. TMKM 1023'te bu yönde, tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynı hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur hükmüne yer verilmektedir. Görüldüğü üzere taşınmazlarla ilgili olarak tapu siciline itimat ilkesi benimsenmiştir. Bir kişi iyi niyetle, tapu sicilindeki kayıtlara güvenerek bir hukuki işlem yapmışsa kanun tarafından korunmakta ve hak sahibi olmaktadır. Bir kişi, bir taşınmazı iyi niyetle fakat geçerli bir hukuki sebep olmaksızın devre yetkili olmayan bir kişiden satın almışsa, bu taşınmazın mülkiyetini kazanamaz. Ancak TMK 712. madde, iyi niyetli olan kişinin taşınmazı 10 yıl süreyle davasız ve aralıksız zilyet olarak elinde bulundurması halinde, 10. yılın sonunda taşınmazın mülkiyetini olan zaman aşımı yoluyla kazanmasına imkan vermektedir. Görüldüğü üzere iyi niyet burada tek başına mülkiyetin kazanılmasına yetmemektedir. İyi niyetin yanı sıra, bu iyi niyetin davasız ve aralıksız devam etmesi ve bu şekilde 10 yıllık sürenin de geçmiş olması gerekmektedir. Aile hukukunda da iyi niyetin sonuçlarına rastlanmaktadır. Örneğin, evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona erer ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetli ise, yani evlendiği kişinin halen evli olduğunu bilmiyorsa, artık ikinci evliliğin butlanına karar verilemez. TMK'si için borçlunun izninin alınmasına ihtiyaç yoktur. Borçluya, alacağın devredilmiş olduğu haber verilirse borcunu artık yeni alacaklıya ödemesi gerekir. Ancak borcun devredildiği kendisine bildirilmemişse, eski alacaklısına iyi niyetle borcunu ödemekle borcundan kurtulmuş olur. Bu yönde TBKM 186 hükmü şu şekildedir. Dikkat! Taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkının iyi niyetle kazanılıp kazanılamayacağı, o taşınır malın sahibinin elinden rızası ile çıkıp çıkmamasına göre belirlenmektedir. M. 147/3 Borçlar hukukunda alacağın devri, bir alacağın alacaklı tarafından yazılı şekilde bir başkasına devredilmesidir. Borçlar hukukunda iyi niyetin sonuçları açısından alacağın devri, alacağın temliki örnek verilebilir. Alacağın devri, bir alacağın alacaklı tarafından yazılı şekilde bir başkasına devredilmesini ifade eder. TBKM 184. Bu devrin gerçekleşebilme 19. ayrımın sonu.